Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler muhterem dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sifil'le Amentü Hassasiyeti çerçevesinde güncel akaid meselelerini ele almaya çalışıyor. Ve bize gelen sorular müvacehesinde onlara ehl-i sünnet ve cemaat görüşleri doğrultusunda cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Ve bu akaid, güncel akaid meselelerini de akaidin tabii güncelliği değil, güncellemesi olabilir. Yani evet, akaidin evet, güncelliği olmaz ama güncellemesi olabilir. Evet. Bundan dolayı İmam-ı Azam Efendimizin akaide dair görüşlerinin toplandığı El-Usul El-Münife adlı eserden takip ediyoruz. En son geçtiğimiz dersimizde, sohbetimizde hocam iman amel ilişkilerinde günah-ı kebire, büyük günah işleyen kimselerin imanının durumu ve sahabe efendilerimizin kendilerinin kendi aralarında yapmış olduğu mukatelede, savaşlarda onların yapmış olduğu o katlin imanlarına etkisi konularını ele almış ve değerlendirmişti hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Allah razı olsun.
Hocam yine aynı bu konu devam ediyor. Yani evet, bu iman amel ilişkisi, büyük günahın imana etkisi konusu. İman amel imandan bir cüz müdür? Cüzse büyük günah işleyenler tekfir edilir mi edilmez mi? Bu konu devam ediyor hocam. Evet. Buyurun.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Metnimizde kaldığımız yer sayfa olarak
113. 113'teyiz.
İmam Ebu Hanife Hazretleri iman amel münasebetini sahabe-i kiramdan ve tabi-i nizamdan nakillerle kendi ortaya koyduğu şekilde ispat etti ve dedi ki bu nakiller de benim sözümü ispat ediyor, benim kabulümü, görüşümü ispat ediyor. O çerçevede nakillerine devam ediyor. وَقَدْ بَلَغَ عَنْ عَلِي بْنِ اَب۪ي طَالِبْ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ Hazreti Ali Efendimiz'den حَيْنَ كَتَبَ الْقَضِيَّةَ bu Kitab-ül Kaziye, kaza kitabını yazdığı zaman şöyle dediği bana ulaştı. O kitapta şöyle yazdığı bana ulaştı. اَنَّهُ سَمَّتْ تَائِفَتَيْنِ مُؤْمِنَيْنِ جَمِعًا Her iki taifeyi de yani Sıffin'de savaşan grupların her ikisinde mümin olarak ifade ettiği, öyle tesmiye ettiği bana ulaştı. Burada yine bir parantez açalım Hidayet Bey. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin adı anıldığında kerremallahu veçeh ifadesi kullanılır. Evet. Bu sahabe-i kiramdan başka biri hakkında yapılmayan bir şeydir. Evet. Bu niye böyledir acaba? Kaynaklara baktığımızda bunun izahı olarak iki şeyin nakli zikredildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi sahabe-i kiram içerisinde çocukluğundan bu yana ilk aleyhissalatü vesselam Efendimiz tebligatına başladığında evvelinde şirk bulunmayan, puta tapıcılık bulunmayan, inkar bulunmayan tek kişi Hazreti Ali'dir. Dolayısıyla onun bu özelliği dolayısıyla ona kerremallahu veçeh, Allah onun yüzünü aydın kılsın anlamında bir dua cümlesi, tardiye yerine böyle bir dua cümlesi kullanılır derler. Bir diğeri de sahabe-i kiram içerisinde daha doğrusu Hulefai Raşidin içerisinde hilafete geldiği zaman çok büyük olayların ve müminler arası mukatelelerin, savaşların cereyan ettiği tek halife, tek sahabi, büyük sahabi Hazreti Ali'dir. Ve bu ayrışmalarda, bu savaşlarda haklı olan taraf Hazreti Ali'dir. Bunu anlatmak üzere kerremallahu veçeh, Allah bu ihtilaflarda onun durduğu yerin doğruluğu dolayısıyla yüzünü aydın etsin, ak etsin anlamında
kullanılıyor.
Evet. Dua cümlesidir deniyor fakat bazı alimler buna itiraz ediyorlar. Hı. Çünkü biz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e mahsus olmak üzere böyle bir şey yaparsak buradan Şia kendisine bir ekmek çıkartıyor, çıkartmak evet, istiyor. Hazreti Ali'nin diğer sahabilerden çok daha farklı olduğunu, çok daha ayrı mümtaz bir yere sahip bulunduğunu anlatmak babından ehl-i sünnetin bu hassasiyetini istismar ediyor diyorlar. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimizin adını anarken de radıyallahu anh ifadesini kullanmakta fayda var diyor alimler. Evet, Hazreti Ali Efendimiz bu Kitab-ül Kaziyye'de veya Kitab-ül Kaza'da Sıffin'de savaşan tarafların her ikisi için de mümin ifadesini kullanıyor. İhvanuna bagav aleyna dediğini de biliyoruz. Hazreti Ali'nin Sıffin ordusunu seb ile, aşağılamayla, şetm ile anmak isteyen bir kısım taraftarlarını duyunca, hayırdır onlar bizim kardeşlerimiz, sadece bize isyan ettiler. Evet. Evet. Ve zaame zalike eydan Ömer bin Abdülaziz rahimehullah. Hazreti Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin görüşü, tavrı da budur diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve kâle da'u li fi hâdâ kitâben thumme enşe'e yuallimuhu veledehu ve ya'muru bitalimihi. Bu iman amel münasebeti konusunda bana bir kitap yazın dedi Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. O konuda kendisine bir kitap yazıldı. Dönemin alimleri tarafından bir kitap.
Yani yazılı bir şey olsun istiyor.
Evet, hocam? Yazılı, hükme bağlanmış, mukarrer, tartışmaları bitiren bir şey olsun diyor. Efendim, bir kitap hazırlanıyor ona. Sümme enşe'e yuallimuhu veledehu ve ya'muru bitalimihi. Bu kitabı kendisi çocuklarına öğretmeye başladı. Ve insanların da çocuklarına, genç kuşaklara bu kitapta yazılan şeylerin öğretilmesini emretti. Fekâne bi mekânin minel muslimîn. Ümmet nezdinde, ümmet nazarında Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin yüce bir makamı, mevkii, itibarı vardı diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri.
Emeviler döneminde demek ki böyle bir...
Evet, tabii Ömer bin Abdülaziz Hazretleri biliyorsunuz 5. Raşid Halife sayılıyor. Ve aynı zamanda bütün ümmetin müceddit olduğuna dair üzerinde icma ettiği isimlerden birisidir. Daha doğrusu Hicri 2. asrın müceddidi kimdir sorusuna önce Ömer bin Abdülaziz deniyor. Vefat tarihi Hicri 101 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla salahında, takvasında, ilminde, zühdünde ittifak vuku bulmuş bir büyük yıldız simadır Ömer bin Abdülaziz rahimeullah hazretleri. Kale fi kitabil alim, metnimize devam ediyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri El Alim vel Müteallim isimli kitabında şöyle dedi. Ve emma men yaz'umu enne şaribel hamri la yukbel minhu salatun erba'ine leyle ev erba'ine yevmen felestu edri tefsireha tefsirellezi yekulun. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bir hadis rivayet ediliyor. İçki içen kimsenin cezası, tevbesini Cenab-ı Hak 40 gün veya 40 gece kabul etmez.
Evet.
Efendim, İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, ben bu hadisin, bu rivayetin tefsirini bilmiyorum. Tefsirinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu rivayet kimler tarafından nakledilmiş? Ben bu metnimizde rivayetin tahricini göremedim. İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah hazretlerinin müsnedinde bu rivayetin nakledildiğini görüyoruz. Şöyle bir arka planı var.
Hem gün olarak hem şey olarak değil mi hocam? Hem 40 gün veya
40 gece. 40 öyle gece. De böyle de nakledilmiş diyor. Abdullah bin Eddeylemi diyor ki Abdullah bin Amr'ın yanına gittim diyor radıyallahu anh. Ve huve fî hâitin lehu bit Taif. Taif'teki bir bahçesindeydi. El-Vekt denen bir bahçesinde, bir bostanında bulunuyordu. Efendim, orada onun yanında efendim içki içmekle itham edilmiş bir kısım, Kureyş'ten bir kısım gençler vardı diyor. Evet. Efendim, ben de onun yanına gittim. Fekultu ona dedim ki, belagani anke hadisun. Senden bana bir hadis ulaştı. Senin naklettiğini söyleyerek bana bir hadis aktardılar. Ennehu men şeribe şerbete hamrin lem yakbalullahu lehu tevbeten erba'ine sabahen. Güya sen nakletmişsin ki kim bir yudum şarap içerse, içki içerse. Burada şarap diye geçiyor. Bu genel olarak sarhoş edici şeylerin adıdır İçki. Diyelim. İçkidir. Allah onun 40 sabah yani 40 gün tevbesini kabul etmez. Ve enne şakiyye men şakiyye fi batni ummihi. Şaki kişi, bedbaht kişi annesinin karnında bedbaht olarak yazılmıştır. Efendim diye devam eden bir rivayet diyor ki bu senin bu rivayeti bana naklettiğin ulaştı. Bu doğru mudur efendim? Abdullah bin Amr radıyallahu anh hazretleri şöyle diyor. İnni la uhillu li ahadin en yekule aleyye ma lem ekul. Ben hiç kimseye benim söylemediğim bir şeyi bana izafe etmesini helal kılmıyorum. Yani hiç kimseye bu konuda hakkımı helal etmiyorum. Bu konuda hiç kimseye bir izin vermedim. Buna itirazım yok. Buna rızam yok. Evet. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Men şeribe minel hamri şerbeten lem tukbel lehu salatun erba'ine sabahen. Kim bir kere içki içerse Allah Teala 40 sabah onun salatını, namazını kabul etmez. Fe in tabe taballahu aleyhi. Eğer tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Fe in ade, eğer tekrar içki içerse lem tukbel lehu salatun erba'ine sabahen, gene 40 gün namazı kabul edilmez. Fe in tabe taballahu aleyhi. Tevbe ederse ikinci bir sefer yine Allah Teala onun tevbesini kabul eder. Ravi diyor ki fela edri, hatırlayamıyorum, bilemiyorum. Fi thalite ev bir rabi'a, üçüncüde mi, dördüncüde mi şu cümleyi kullandı. Fe in ade kana hakkun alallahi en yusqiyahu min redgatil khabali yevmel kıyameti. Kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın bu kimseye yakıcı bir içki, yakıcı içildiğinde, biz ona içki demeyelim de sıvı diyelim, organları parçalayan, yakan, kavuran bir sıvı içirmesi Allah Teala'ya hak olur.
Evet.
Yani rivayetin arka planı bu. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde nakledilmiş. Daha başka kimler nakletmiş? Hemen rivayetin tahricine bakalım. Evet, isnadı sahih, ricali ravileri güvenilir kimseler. Hakim Müstedrek'te nakletmiş bu rivayeti. Sahih olduğunu söylemiş. Efendim, El-Hatibül Bağdadi Er-Rehle fi Talebil Hadis'te nakletmiş. Daha başka kaynakları İbn-i Mace, İbn-i İbban vesaire de nakletmişler. Allah evet. Cümlesine rahmet eylesin. Evet. Rivayet sahih bir rivayet yani. Evet. İşin kısacası aslı bu. Rivayet sahih bir rivayet. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, içki içen bir kimsenin Allah Teala 40 gece veya 40 gün rivayette böyle geliyor metinde, namazını kabul etmez. Hiçbir namazını kabul etmez şeklinde bir rivayet var. Ben İmam Ebu Hanife diyor ki lestu edri tefsir ellezî yekûlûn, onların söyledikleri bu şeyin izahı nedir bilmiyorum.
Evet.
Açıklaması nedir bilmiyorum. Felâ nükezzibuhum, onları tekzip etmiyoruz. Yalan söylediler demiyoruz. Mâdâmû lâ yufessirûnehu tefsiren lâ na'rifuhu. Bizim kabul etmeyeceğimiz, bilmediğimiz, aklımıza yatmayan bir biçimde bu rivayeti tefsir etmedikleri, açıklamadıkları sürece biz onları tekzip etmeyiz. Evet. Yani ne demek istiyor burada İmam Ebu Hanife Hazretleri? İşlediği konu iman amel münasebeti. Amel imandan bir cüz değildir. Kişinin işlediği büyük günah onu dinden çıkarmaz. İmam Ebu Hanife böyle söylüyor. Evet. Fakat burada bir rivayet var.
Tam bunu tekzip eden bir...
Tekzip eden, buna muhalif duran bir rivayet var. Muhtevası buna aykırı. Kim içki içerse Allah onun 40 gün veya 40 gece namazını kabul etmez. Niye kabul etmez peki bir mümin bir günah işlediğinde Allah Teala onun namazını, tevbesini niye kabul etmesin ki? Diyelim ki bir kafir bir adam düşünün. Adam kafir, inançsız, inkarcı. Küfründen tevbe etti.
Evet.
Allah Teala bunun tevbesini kabul etmeyecek mi? Edecek. Direkt. Eder. Bunun tevbesi kabul edildiği halde günahkar mümin. Bir müminin tevbesi niye kabul edilmesin?
Evet.
Burada bir işgal var gerçekten.
Tefsire muhtaç.
Tefsire muhtaç, tevhile muhtaç evet. Bir rivayet. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki ben bu hadisi gayrimakul biçimde tevil etmedikleri sürece ben onları yalancılıkla itham etmem. Bu rivayeti nakledenleri, bana delil olarak getirenleri yalancılıkla itham etmem. Ve ukezzibu men rava, buna mukabil şu hadisi nakledeni tekzip ederim. Yalan söylediğini söylerim diyor yani. Nedir o? Ennel mu'mine izâ zenâ halâ'al îmânu min re'sihi kemâ yahla'u el kamîsu. Bir mümin zina ettiği zaman iman o kimsenin başından bir gömleği çıkarması gibi iman o kimsenin başından çıkarılır.
Hulâ'al îmân değil mi?
Hulâ, evet, hulâ. Kemâ yahla'u veya yuhla'u diyelim. Evet. Evet. El kamisu, gömleği çıkarttığı gibi başından, gömleğini çıkartırken başından çıkarttığı gibi iman da onun başından çıkar
elbisenin soyulduğu gibi soyulur.
Evet. Evet. Sümme izâ tâbe uide ileyhi imanuhu. Sonra bu adam tövbe ettiğinde imanı ona iade edilir. Bu rivayeti yanlış hatırlamıyorsam İmam Tirmizi nakletmişti. Burada
Hakim Müstedrek diyor hocam.
Hakim Müstedrek doğru. Ben bu rivayeti incelemiştim. İmam Ebu Hanife Hazretleri ben bu hadisi nakledenleri tekzip ederim demiş. Acaba gerçekten bu rivayetin durumu nedir diye isterseniz oradan kısaca aktarayım. Buyurun hadisin hocam, durumuyla ilgili.
Bu son hadisin durumu mu hocam?
Evet evet, yani kişi zina ettiğinde imanı başından çıkarır, gömleği çıkarttığı gibi iman da o ikisini terk eder yani. Sizin tabirinizle gömleğin soyulduğu gibi.
Soyulur. Şimdi bizim gömleklerimiz yandan çıkarıyoruz.
Evet, düğmeleri var, yandan çıkarıyoruz.
Doğru. Arablar soyarak çıkartıyor.
Doğru, Araplar.
Şimdi entari
kafadan yukarıdan çıkarıyorlar.
Bunların kamyası yukarıdan çıkartıyor.
Evet. Bu rivayetin zayıf olduğunu ben tespit ettim şeyde, o kaynaklara giderek.
Evet hocam.
Dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin buradaki şeyini biraz hassas durmak lazım üstünde. Bu çok istismar edilen bir şey. Evet. Yani bugünkü hadis inkarcıları diyorlar ki kardeşim bak, Ebu Hanife diyor ki ben bu hadisi nakledenlerin tekzip ediyorum. Bunların yalancı olduğunu söylüyorum diyor.
Evet.
Ebu Hanife böyle deyince bir şey demiyorsunuz. Ama biz işte bu hadis İsrailiyattır, uydurmadır vesairedir dediğimizde kıyameti koparıyorsunuz. Oysa bu tavır bize ait değil. Bak Ebu Hanife de böyle demiş. Evet. Hadisleri Kur'an'a arz etmiş. Sahih evet. olmayanlara yalandır demiş, uydurmadır demiş.
Teknik bir konuya mevzu ediyorlar bunu. Evet.
Evet, yani bugünkü hadis inkarcıları İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu tavrını istismar ediyorlar. Bunu onun için biraz incelememiz lazım. Nedir bu?
Bir kısa ara verelim hocam.
Ha verelim. Peki, peki.
Kıymetli dinleyenlerimiz, iman amel ilişkisinde Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşlerini hocamız serdetmeye devam ediyor. Özellikle son okuduğu zina edenin imanı elbisenin insandan çıkarıldığı gibi soyulduğu gibi çıkarılır zina sırasında.
Evet.
Bu hadisle ilgili İmam-ı Azam'ımızın görüşleri ve bu konuda istismara açık bazı mevzuları izah edecekler hocam. Hocam buyurun.
Teşekkür ederim. Evet, İmam Ebu Hanife Hazretleri bu rivayeti nakledenleri tekzip ederim diyor, yalanlarım diyor. Bu ifadeyi nasıl anlamak lazım? Birincisi, buradaki kezip ya da kizip kelimesi ilk dönemlerde yalan, iftira İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin yaşadığı dönemde ve daha önceki dönemlerde yalan, iftira anlamının yanında aynı zamanda hata anlamında da kullanılıyordu.
Evet.
Abdülfettah Ebu Gudde merhum, sahabe-i kiram yalan söylemezdi, yalan nedir bilmezdi, hakikatini işlediği bir eserinde şu anda adını hatırlayamıyorum. Diyor ki sahabeden birisine birisi bir şey söylemiş, Ebu Muhammed diye birisi, bir künyeli bir sahabiden naklen bir şey söylemiş. O da kezebe Ebu Muhammed demiş, Ebu Muhammed kizbetti. Bu diyor acaba yalan söyledi anlamında mıdır? Eğer yalan söyledi anlamındaysa sahabe birbirini tekzip ediyordu. Demek ki sahabe de yalan söylüyormuş. Şia'ya ya da modernistlere buradan bir ekmek çıkar mı? Ebu Gudde merhum, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir şekilde tespit etmiş. Bu kizip kelimesi hata etti anlamında da kullanılıyor. Selef döneminde hata etmiş, hata Ebu Muhammed hata etmiş şeklinde o anlamda kullanılıyor. Nitekim burada zu'um kelimesini gördük biz bir evvelki derste.
Evet.
Bu müteahhar dönemlerde iddia etmek, ileri sürmek anlamında ama selef döneminde görüş olarak benimsemek
hatta
anlamında.
Hatta hocam son dönemde kuruntu anlamına geliyor.
Evet, evet.
Birebir kuruntu kurmak yani.
Eyvallah.
Hayal mahsulü bir şey ama selef döneminde bayağı bir
görüşü kabul etmek anlamında. Evet, evet, evet. Dolayısıyla dildeki bu değişiklikleri dikkate alarak meseleleri tahkik etmek lazım. Aksi halde yanılırız. Burada İmam Ebu Hanife ne diyor? Ukeddibu men rava keze. Ben şu hadisi nakledenleri tekzip ederim diyor. Ne demek tekzip ederim? Yani hata ettiklerini söylerim. Bu rivayetin naklinde yanıldıklarını söylerim diyor. Yoksa bunlar yalancı adamlardır demem yani.
Ukattıyor yani.
Evet, ukattıyor. Evet. وَاَرُدُّ عَلَى مَنْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ بِالْبَاطِلِ Bu rivayetin muhtevasında bir butlan var. Evet. Az önce de söyledik. Kafir bile küfründen tevbe ettiğinde Cenab-ı Hak kabul ediyor. Ama evet. Bir mümin hata etse, yanılsa, içki içse Cenab-ı Hak onun namazını 40 gün kabul etmiyor. Burada bir şey var yani.
Tefsire muhtaç.
Tefsire yani. Muhtaç, evet. Efendim. Diyor ki bu muhteva batıl bir muhtevadır. Dolayısıyla ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir muhtevayı nakledeni reddederim.
Evet.
Ve tuhmetu dehalet aleyhi. Buradaki yanılma, hata etme, butlan töhmeti o raviye racidir.
Evet.
Yoksa haşa Efendimiz bunu böyle söyledi, ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ve kullu şeyin tekelleme bihi Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem semi'nahu اَوْ لَمْ نَسْمَعْهُ Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği her şey. Biz evet. işitmiş olalım
veya olmayalım.
فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ قَدْ آمَنَّا بِهِ Baş göz üzerinedir. Biz onların tamamının hak olduğuna iman ettik. وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَمَا قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Ve şahitlik ederiz ki bu Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği gibidir. Biz işitmiş olalım ya da olmayalım. Onun her söylediği haktır. Ve söylediği gibidir. Ve Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem la yuhalif kitaballah. Allah'ın peygamberi Allah'ın kitabına muhalefet etmez.
Evet.
Bunlar son derece önemli Hidayet Bey.
Tam böyle.
Kur'an sünnet ilişkisini kurmak bakımından. Bu hadis Kur'an'a aykırı, şu rivayet Kur'an'a aykırı gibi cümleler kuran insanların bu noktaya çok dikkat etmesi lazım.
وَنَبِيُّ اللّٰهِ لَا يُخَالِفْ
Kitab Allah. Evet. Allah'ın peygamberi Allah'ın kitabına muhalefet etmez. Şimdi İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu sözü hangi bağlamda söylediğinden hareket ederek biraz bugüne getirelim. Şimdi iman-amel münasebetini konuşuyoruz. Amel imandan bir cüz değildir. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkmaz. Bu bağlamda sevk edilen bir rivayet var. Bunun zayıf olduğunu da tespit ettik bu rivayetin. İmam Ebu Hanife diyor ki bu rivayetin muhtevasında, manasında, mazmununda hilaf-ı hakikat bir durum var.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir şey söylemiş olamaz. Çünkü kendi görüşünü daha evvelki şeylerle teyit etti. Kendi görüşü derken Ehl-i Sünnet'in temel görüşü bu. Temel kabulü. Ayetlerle, hadislerle ve sahabi ve tabi'in akvaliyle teyit etti. Arkasından da bir rivayet zikrederek dedi ki Efendimiz böyle demiş olamaz. Burada bunu nakleden kişi yanıldı. Ravide bir problem var. Arkasından da dedi ki çünkü bu rivayet Kur'an'a aykırıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'a muhalefet etmez. Şimdi buradan bu cümleyi cımbızla alsak biz. Bugün aklımıza yatmayan her rivayet için işletsek desek ki Ebu Hanife diyor ki evet. Ebu Hanife diyor ki Allah'ın peygamberi Allah'ın kitabına muhalefet etmez. O halde diyelim arkasından sıralayalım. Kadın erkeklere imamlık yapamaz. Bu Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'da yok. Efendim kadın hayızlı halde oruç tutabilir. Tutamaz diye bir ayet Kur'an'da yok.
Deriz yani.
Tabii deriz. Bunlar Kur'an'a aykırıdır deriz. Aşk, Kur'an'da aşk. Rejim yok deriz. Şu yok deriz. Bu yok deriz. Bunları tek tek sıralar listeler hepsini haşa ve kella paketler atarız. Bu cümleye dayanarak bunu yapabilir miyiz? Eğer yüzeysel bakacaksak, slogancıysak bunu yapabiliriz.
Bulduk, vecettü.
Evet, vecettü. Bir vecettü de ben buldum.
Evraka bir şey buldum diyor hocam. Evraka diyor tartışma. Evet, buldum, evet. Buldum diyor yani evet hocam.
Vecettü dediniz aklıma geldi. Oradan parantez içi bir şey anlatayım. İşte ilim tahsiline yeni başlamış birkaç arkadaş bir yere yolculuğa gitmişler. Bir gece bir handa gecelemişler. Evet. Yemek yiyorlar. Yemeğin içinde et yemeği diye gelmiş. Büyükçe bir kazan içinde et arıyorlar. Çatalı kaşığı salıyor, daldırıyor. Yok, su geliyor. Biri daldırıyor, vecettü diyor. Atıyor ağzına. Öbürü daldırıyor, vecettü diyor. Beri o yeni öğrenmiş olan dedi. Bir vecettü de ben buldum diyor.
Bir buldum da ben buldum.
Şimdi evet, şimdikiler de vecettü diyerek bu ilkeden hareketle bir sürü bir dünya sahih rivayetin üstünü çiziyor, onları çeşitli şeylerle itham ediyor. Şimdi bunu yapabilmek için herhangi bir rivayetin Kur'an-ı Azimüşşan'a aykırı olduğunu tespit edebilmek için olmazsa olmaz şeyler lazım. Bunların başında çok sağlam, temelli, derinlikli bir Kur'an vukufiyeti lazım.
Evet.
İki, onu sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde anlayabilmek için çok sağlam bir usul bilgisi lazım.
O çok önemli hocam.
Evet. Üç, çok sağlam ve sağlıklı bir hadis müktesebatı lazım. Yani bir tek, mesela bir rivayetin bir varyantını ele alırsınız. O varyanttan hareketle bu hadis Kur'an'a aykırıdır dersiniz ama başka varyantları vardır, dikkatinizden kaçmıştır. Onları bir arada düşünmek lazım.
Evet.
Hepsini aynı anda düşünmek lazım. Bütün bunların üstüne bir de bir mümin edebine ve ahlakına sahip olmak lazım.
Belki de ilk başta öyle bir evet. Şahsiyet lazım.
Şimdi biz kendi alnımızın teriyle çalışıp kazandığımız, kendi sayu gayretimizin ürünü olan bir şeyden bahsetmiyoruz ki. Hani ben bu parayı ben kazandım, istersem atarım, istersem harcarım diyelim.
Diyemeyiz.
Bu mukaddes bir emanettir. Ve bu dindir. Din üzerinde konuşuyoruz. Üzerinde konuştuğumuz şey din olunca biz kılı kırk yararak konuşmamız lazım. Bu böyle, affedersiniz, züccaciye dükkanına girmiş fil gibi orayı burayı dağıtarak, tahrip ederek falan yapılacak bir iş değil. Bu din çünkü. Hadis diyorsunuz, bugün geniş kitleler nezdinde artık maalesef hadis-i şeriflerin itibarı, itimadı büyük ölçüde sarsılmış durumda. Neden? İşte bu filler yüzünden. Bunlar züccaciye dükkanına girdiler. Bu mekan onların yeri değildi. Bu saha onların sahası değildi. Girdiler ve tarumar ettiler. Akademik camiada orada burada bir sürü cinayetler işleniyor bu anlamda. Dolayısıyla öncelikli olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi bir mümin edebine, inceliğine, nezahetine, hassasiyetine ve dikkatine sahip olmak lazım. Bütün bunlar oldu, biz bir karara vardık. Bir rivayetin Kur'an'a aykırı olduğu konusunda bir karara vardık diyelim ki. Bütün bu merhaleleri sağlıklı ve mütekamil bir şekilde işlettik ve bir karara vardık. Bu hadis Kur'an'a aykırıdır dedik. Bir de bir başkasına soralım. Başkasına da götürelim bu meseleyi. İstişare edelim. Ola ki gözümüzden kaçmış bir yanı vardır. Ola ki o anda aklımıza gelmeyen meselenin izah tarzları vardır.
Tamam.
Ya biz bir hadisin üstünü çizmeden önce olabildiğince, elimizden geldiğince dikkatli, hassas, sabırlı, metin davranmak zorundayız. Ki
hocam mesela burada bir hocamızın müsaade ederseniz girmek istiyorum. Bu usul açısından evet. Fakülte yıllarında tabii hadis olup olmadığı ayrı bir konu ama
evet.
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız. Bunun hadis olmayacağı veya bu konuda nasıl olabilir? Bir insan hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırken nasıl olur da yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışır? Tam yola çıkarak bunu bunun uydurma olduğunu falan bir hocamız işledi. Biz de tabii bunu itikad ettik öyle olduğuna ama başka bir hocamız, hadiste daha bahir, mütebahir bir hocamız dedi ki arkadaşlar dedi tabii ikinci hocamızın İsmail Hakkı diye bir hocamız Sezer'di.
Evet.
Dedi ki bakın dedi şöyle bir söz var dedi hadis veya o ayrı bir konu ama dedi anlaşılmasıyla alakalı dedi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışınız, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız şu anlama gelir dedi. Önünüzde bir sevap kazandıracak bir amel imkanı var. Bir de dünyalık elde edecek amel imkanı var. Derseniz ki dedi ben nasıl olsa hiç ölmeyeceğim. Şu dünya işi bir dursun. Belki yarın ölebilirim. Ahiret işini öncelemem lazım. Böyle anlamak lazım dedi mesela. Haydi bakalım bizim bütün şeyler alt üst olacağım.
Evet.
Şimdi yaklaşım biçimine göre hani insan hakikaten böyle bir tam heyecan döneminde bir şey oturtuyor kafasına. Halbuki böyle de bakılabiliyor. Yani önünüzde iki tane amel var. Biri dünyalık, dünya elde etmek için. Öteki de uhrevi bir kazanç elde edeceksiniz. Nasıl olsa ben hiç ölmeyeceğim. Hele dünya bir dursun. Ayrıca yarın ölebilirim. Çok nefis bir açıklama oldu. Bu üslup mesela hani hakikaten.
Allah razı olsun. Ben de bunu kendi kendime şöyle izah ederdim. Bu şu anlama geliyor. Amellerinizi, ibadetlerinizi, niyetinizi tahsis ederek yaparsanız o aynı zamanda dünyalık işlerinizin de ibadet olması sonucunu doğurur.
Evet.
Yani bir kimse aile efradının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorsa Bunun bir vecibe vazife olduğunu bilirse, bunun üzerine farz olduğunu bilirse, sahih bir niyetle o işe girerse ve helalinden kazanırsa,
ahireti,
bu aynı zamanda ibadet olur, ahiret yatırımı olur, aynı zamanda dünyevi bir kazanç olur. Burada itikadı ve niyeti sahih tutmak,
onu öne almak lazım.
Evet. Gibi bir izah da yapıyordum ben ama sizin hocanın izahı da güzel, Allah razı olsun.
Hocam hani hadisler yaklaşım açısından.
Evet,
yani.
Evet, tabii. Çok önemli bu. Yani bizim bu anlamda ufkumuzu açan Müşkülül Kur'an ve Müşkülül Hadis tarzı eserler var.
Evet.
Bunlar bu türlü müşkil gelen, anlaşılması ilk anda zor gelen insana, kapalı gelen rivayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini de zihin açıcı bir şekilde izah eder. Bu kitaplar bu bakımdan çok önemlidir. Arada bir bu tür kaynaklara, kitaplara da göz atmakta fayda var, zihin açıcı olması bakımından. Evet, Allah'ın peygamberi Allah'ın kitabını muhalefet etmez dedi İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve hadellezî ravahu hilâful Kur'an. Bu naklettikleri şey Kur'an'a uymuyor.
Evet.
Li'ennehu teâlâ kal, çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ezzâniyetu vezzâni. Zina eden erkek ve zina eden kadın ve zina eden erkek. Nur suresinin 2. ayeti. وَلَمْ يَنْفِ عَنْهُ اِسْمَ الْا۪يمَانِ Cenab-ı Hak burada zina edenlerden bahsederken bunların mümin olmadıklarını söylemiyor.
Evet.
Bunlardan zani diye bahsediyor ama mümin olma vasfını bunlardan soyutlamıyor. وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ Sizden o fuhşu irtikab eden iki kişi. Buradaki minkum tabiri yani minel müminin.
Evet.
Müminlerden o fahşayı, o zinayı işleyen, o fiili işleyen iki kişi.
Mesela fekavluhu diye de geliyor hocam.
Fekavluhu minkum, buradaki minkum sizden ifadesi. Lem yani bihil yahud ve len nesara. Yahudileri ya da Hristiyanları anlatmıyor. Ve inne ma'ana bihil muslimin. Müslümanları kastediyor. Fekavluhu teala. Ve men lem yahkum bima anzalallahu fe ulaike humul kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Ey men lem yu'min bihi. Bakın. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bugünkü selefi çevrenin adeta kılıç haline getirip kendisiyle ümmetin kellesini uçurduğu bir ayet.
Sloganlaştırdı.
Evet. Maide 44, 45, 47 biliyorsunuz. Evet, kafirun, evet. Fasıkun, zalimun diye geliyor. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bu Allah'ın indirdiklerine inanmayan insanları kastediyor. İnanmadığı için onlarla hükmetmeyen insanları kastediyor.
Evet.
Çok çok mühim bir izah bu. Günümüzde herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir mevkideki, konumdaki, durumdaki bir insan herhangi bir ayete aykırı davransa derhal mürted oldun, kelleni uçuracağız diyor.
İşte amelle imanı bir gördükleri için.
Tabii.
Orada bir temel bir yanlış oluyor.
Şimdi devlet başkanları, mahkemelerde hakimler, savcılar, avukatlar, efendim devlet dairelerinde icra makamında olanlar.
Kimse kalmıyor yani.
Hiç kimse kalmıyor. Çünkü baştan bir karar veriliyor. Sen laik bir devletin anayasasında, laik devletin kanunlarını uyguluyorsun. Bunlar İslam'a uymuyor, sen kafir oldun. Böyle bir düz mantık yürütüldüğünde haşa ve kella Müslüman kalmıyor, mümin kalmıyor ortada.
Evet.
Şimdi bir kanunla, bir yasayla, bir anayasayla hükmetmek durumunda olmak başka bir şey.
Tabii.
Cenab-ı Hakk'ın indirdiği hükmü inkar etmek başka bir şey.
Evet, burada Allah'ın indirdiği hükmü inanmayanlar.
Tabii. Biri itikadi bir mesele, biri ameli bir mesele.
Evet.
Yani ben Allah Teala'nın indirdikleriyle hükmetmek istiyorum. Onun indirdiği her vahyin, her hükmün, her sözün hak olduğuna inanıyorum. Ama bulunduğum konumda ben başka bir hükmü icra etmekle görevliyim, sorumluyum. Başka bir şey elimden gelmiyor.
İnancım başka.
Evet. Dese bir insan niye kafir olsun, niye mürted olsun? Dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu hayati tespiti biz bazen günümüzdeki o aşırı tekfirci, selefi cereyanlara karşı Hanefi Maturidi çizginin Türkiye'de yeniden ihdas edilmesi gerektiğini söylerken bu stratejik bir şeydir. Bunu kastediyoruz.
Evet hocam, çok önemli hakikaten.
Yani bu zehirin, pan zehiri Hanefi Maturidi çizgidir.
Yani İslam'ın dünyaya dair bir şeyi kalmıyor o zaman. Yani bırakmıyorlar yani hocam.
Fakat şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim bir parantez içi son cümle olarak. Hanefi Maturidi çizgiyi istismar için milletin İslam kültürüyle, İslami çizgideki istikametiyle oynamak isteyen insanlar bu ifadeyi, Hanefi Maturidi çizgi ifadesini istismar için de söylerler. Böyle bir modernist grup da var.
Yani daha çok yönetmek için, kullanmak için.
Kullanmak için, istismar etmek için. Yani Hanefi Maturidi çizgi dediğinizde sanki itikat ve ahkam konusunda laubali, çok da işi gevşek tutan, sıkı tutmayan bir şey olarak anlatılıyor. Buna dikkat etmek lazım.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amen Hassasiyeti programı burada sona erdi. Bir dahaki Amen Hassasiyeti programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.